Ayrım 28. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 243. Salih, hüsranla sonuçlanan artistlik hevesinin etkisinden çabuk kurtuldu. Babası varlıklı bir adamdı. Köyden ilçeye göç edip oğluna Hastane Caddesi'nde büyük bir manifatura dükkanı açtı. Salih, dükkanının her yanına, her birinde ayrı bir poz kestiği fotoğraflarını astı. Çok geçmeden de Pomak Kızı hikayesi duyulduğundan beri bağrına taş basan, oldum olası Salih'e aşık, eli yüzü düzgün bir kızla evlendi. Sessiz, sakin ama için için gülen muhacir kızı Müzeyyen'le Salih birbirlerine denktiler, sanki birbirleri için yaratılmışlardı. Çok mutlu bir evlilik yaşadılar. Salih zaman içinde ilçenin muhafazakar hayatında dalgalanmalara neden olan öyle şeyler yaptı ki, peruklu olması bunların yanında solda sıfır kaldı. Birkaç sanat dergisine abone olan başarısız artist, kendi kendine resim yapmaya başlamış, resim denince aklına meyveli natürmortla dereli manzaradan başka bir şey gelmeyen küçücük ilçede bir de resim galerisi açmıştı. Bunda garip bir şey yoktu. İlçenin aklı başında aydınları tarafından da içtenlikle takdir ediliyordu. Kısa sürede meraklı halkı özendirip, belediye pasajında bulunan galerisinde, öğretmenlerin sulu boyalarından, halk eğitimin el işi kurslarına giden kızların, nohut, mercimek, buğday başağı, ayçiçeği gibi malzemelerle yaptıkları tablolardan veya emekli memur teyzelerin kara kalem Atatürk resimlerinden oluşan sergiler açtı. Her ne kadar alışılmadık bir girişim olsa da, ardı arkası kesilmeyen bu sergiler, ilçe halkı tarafından kolayca ve takdirle kabullenilmişti. Ama İstanbul'daki sinema macerası sırasında dostluk ettiği bir ressamı davet edip, kendini fasulye gibi nimetten sanan adamın, pek çok kişinin hayasızca bulduğu çıplak kadın resimlerinden oluşan sergisini açınca epeyce tantana çıktı. Sağ-sol kavgasının iyice yükseldiği bir dönemde, MHP'li gençlerden oluşan bir grup galeriyi bastı, camlarını yere indirdi, Salih'e ve ressam arkadaşına saldırıp dövdüler. Allah'tan polis çabuk geldi, dayak yiyen zavallıları bir binaya sokup korumaya aldı. Ertesi gün eşraftan aklı başında birkaç kişi ve bir grup solcu Salih'e destek oldu, arabulucular geldi gitti, uzlaşma sağlandı. Galeriye saldıranlar resimlerin tümünün kaldırılmasını istediyse de Salih en tahrik edici olanlarını kaldırmayı kabul etti. Böylece Ebedi Günah adlı çıplak kadın resimleri sergisi daha büyük olaylar çıkmadan atlatıldı. Ama Salih'in peruklu oluşunun önemini kaybetmesine neden olan şey resim galerisi ve açtığı sergiler değil, adamın giderek tuhaflaşan kılık kıyafeti, hali tavrıydı. Durup oturma yaşı gelmiş olduğu halde coşkulu halinden ödün vermeyen manik Salih, artık boynuna ipek fular yerine oymalı yemeniler bağlıyor, parmaklarına iri gümüş yüzükler takıyor, Barış Manço'ya özenip kaftanlar yaptırıyor, yakasız şilebezi gömlekler, kızıl tüylü ayak parmaklarını açıkta bırakan sandaletler giyiyor, süslü lakabının hakkını fazla fazla veriyordu. 40 yaşında top sakal bıraktı, 45 yaşında koluna kelebek dövmesi yaptırdı. İlçede büyük saygı gören, herkes tarafından sevilen babası, Açba, Ferit diye bilinen Ferit Öztürk, sinema macerasını bitirip döndüğünden beri Salih'le uğraşmaktan vazgeçmişti. Peruklu diye gizli gizli dalga geçilen oğlunun bütün bu hallerini sineye çekiyor, hatta çok ileri giden olursa canla başla savunuyordu. Ama abaza adetlerinde asla yeri olmayacak biçimde aile büyüklerinin yanında karısına "Hayatım, sevgilim, güzel gözlüm" falan diye hitap etmesi, karısını herkesin içinde dudaklarından öpmesi, geleneklerine bağlı yaşlı adamın her defasında fenalaşmasına, oğluyla da bu edepsiz hareketlere dur demeyen gelini Müzeyyen'le de zaman zaman küs kalmasına yol açıyordu. Aşırı hareketleri ailesi tarafından üzüntüyle, şehir halkı tarafından ilgiyle izlenen Peruklu Salih'in 3 oğlu olmuştu. Şenol adını koyduğu 3. oğlunun doğumundan bir hafta sonra yine şakacılığı tutup ana babasının gözünün önünde ''Amanın ne kadar da kocaman olmuş bunlar'' diyerek Loğusa karısının memelerini mıncıklayınca bu kadarına da dayanamayan Atçba Ferit kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirilemeden öldü. Başta annesi olmak üzere bütün ailesi senin yüzünden öldü diye üstüne gelince Salih müthiş bir vicdan azabına kapıldı. Oysa bu kadar azap çekmesine, kendini suçlamasına gerek yoktu. Günün 24 saati başı önünde, gözleri yerde, terbiyeli terbiyeli otursa da babası ölecekti. Dal gibi zayıf olduğu halde şaşılacak şekilde iştahlı olan, bir oturuşta yarım kilo tereyağıyla bir kase pırpılcık ayı kızarmış köy ekmeğine sürüp yiyen yaşlı adamın kalbi çok hastaydı, ölüme gün sayıyordu. Salih cenaze sabahı aynaya baktığında, yıllardır başından çıkarmadığı kızıl peruğun bu acılı güne hiç uygun düşmediği kanısına vardı. Peruğunu çıkardı. Ama çıplak başını kaplayan, yangılı lekeler halinde kızarmış, pul pul kabarmış kafa derisi o kadar korkunç görünüyordu ki, bu halde insanların karşısına çıkacak yerde ölmeyi tercih ederdi. Artist olma hevesini geçmişe gömüp, Düzce'ye dönerken yanında getirdiği ve aşırı coşkulu hallerinden rahatsız olmayan arkadaşlarına küçük skeçler oynarken kullandığı siyaha yakın koyulukta kestane rengi bir peruk taktı. Cenaze sırasında musalla taşının önünde saf tutanlar arasında Salih'in kızıl kafasını arayanlar onu başında siyah perukla görünce tanıyamadılar önce. Cemaatte bir dalgalanma oldu. Kıkırdaşmalı fısıldaşmalar arttı. Cenazeye katılanlar böyle acılı bir günde üzüntüden ve vicdan azabından bitkin düşmüş adama gülmemek için çok çaba sarf ediyorlar. Merhumu nasıl bilirdiniz diye soran imam bile Salih'e bakıp da gülmemek için başını çeviriyordu. Atçba Ferit defnedilip herkes evine döndükten sonra odalarda, salonlarda, iş yerlerinde o ana kadar tutulmuş kahkahalar koptu. Görenler görmeyenlere, bilenler bilmeyenlere, kızıl peruklu Salih'in babasının cenazesinde siyah peruk taktığını anlattılar. Kahkahalar durulduktan sonra Salih'in bundan böyle siyah perukla gezeceği sanıldı ama öyle olmadı. Salih babasının yedisi okunduktan sonra başındayken kendini çok daha iyi hissettiği kızıl peruğunu tekrar taktı. Yıllar geçmiş, o günden sonra cenazelerde siyah peruk takan Manik Salih'in oğulları büyümüştü. Büyük oğlu Sinan orta ikiden sonra okumadı. Askere gidene kadar orada burada haytalık etti. Terhis olunca dayısının bir arkadaşının kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Babasının manifaturayı bırakıp çeyiz eşyaları, incik boncuk, boya, fırça, dantel kukası, el işi malzemesi gibi kadınları ilgilendiren malları sattığı, tuhaf kılıklı insanların gelip gittiği dükkanının adını bile anmak istememiş, yorgunluktan bayılana kadar çalışacağı bir işi tercih etmişti. Arkadaşlarının gizlice dalga geçtiğini bildiği babasını o kadar göresi yoktu ki, daha ayı dolmadan 24 saat çalışan kereste atölyesinde gece vardiyasına geçti. Peruklu Salih akşam evine dönmeden işe gidiyor, sabaha kadar koca kütükleri hızarla kesiyor, sabah babası çıktıktan sonra eve gelip yatıyor, böylece baba oğul birbirlerinin yüzlerini görmüyorlardı. Ortanca oğlu Ertan okudu, fakülteyi bitirip inşaat mühendisi oldu. Salih'in hayatını dolduran boya, fırça, renkli kağıtlar, parlak taşlar gibi şeylerin aksine, kum, çimento, tuğla, demir gibi erkeksi ve güçlü malzemelerle haşır neşir olmayı seçti. Babasının hallerini onaylamıyorsa da tartışmıyor, uzak durmayı tercih ediyordu. Bir süre sonra da işini büyüttü, Bolu'ya taşınıp müteahhitliğe başladı. Evlendi, barklandı, kendine ailesinden uzak bir hayat kurdu. Daha bacak kadar veletken belinde oyuncak silahla gezen en küçük oğlu Şenol, polis olmaya kararlıydı, oldu da. Adapazarı ardından Düzce depremi yaşandığında Bursa'da polis kolejinde okuyordu. Sınıflarını takır takır geçti, üniformasını giyip mesleğe adım attı. Polislikten çok kabartılmış milliyetçilik duygularıyla yaşayan Şenol, Mardin'de bir Kürt milletvekilinin akrabasına tokat atınca oltuya sürülmüştü. Marmarisli Nilgün'le kısa bir macera yaşadığı oltuda, kadının tırsıp Marmaris'e kaçmasından epeyce sonra, görev yaptığı karakolun arkasındaki bir sokakta babasını babalıktan reddetti. Eskiyen sentetik peruğunu yine kızıl ama bu kez doğal saç kullanılarak yapılmış bir perukla değiştiren Salih, bir ressam dostunun davetiyle Trabzon'da açılan bir karma resim sergisine katılmış, sergilediği sulu boya kış manzaraları çok ilgi görmüş, orada üç güzel gün geçirmişti. Düzce'ye dönmeye hazırlanıyordu. Bu kadar yakınına gelmişken, Oltu'ya uğrayıp aylardır görmediği oğlunu görmek istedi. Kılık kıyafeti her zamanki gibi canlıydı. Üstünde onlarca rozet bulunan sırt çantası omzunda, depremden beri yanından ayırmadığı, ince bir zincirin ucunda sallanan düdüğü boynundaydı. Sokaklarda kendisine tuhaf tuhaf bakılmasına hiç aldırmadan karakola geldi, oğlunu sordu. Birbirlerine müstehsi ifadelerle bakan polis arkadaşları, Şenol'un devriyede olduğunu söyleyip, dudağının altındaki bir tutam uzun kızıl kılla oynayan düdüklü adamı misafir ettiler. Çevresinde sert milliyetçiliği ve ölçüsüz maçoluğuyla takdir toplayan Şenol, içeri girdiğinde, karakol arkadaşlarının diplerine rengarenk boyalar sinmiş uzun tırnaklı elinde bir bardak çay, hararetle sergideki resimlerini tarif eden, yaşını başını iyice almış babasıyla, ''Şimdi senin bu çenendeki şey sakal mı oluyor amca?'' diyerek kafa bulduklarını duydu. Babasının abuk sabuk kıyafetinin, düdüğünün, genç işi sırt çantasının yanı sıra, kestiği top sakalının yerine bıraktığı bu bir tutam kızıl kıl nedeniyle itibarının sıfırlanacağını, uğraşa didine yarattığı imajının yerle bir olacağını hissetti, tepesinden ayaklarına kadar bütün sinir uçlarının titrediğini hissetti. Çok kısa bir kararsızlık anı geçirdikten sonra, ''Baban Düzce'den seni görmeye gelmiş.'' diyen arkadaşlarına çok şaşırmış gibi bakarak, ''Babam mıymış?'' deyip güldü. Kollarını açmış oğluna sarılmak isteyen adamın kafasına hafif bir şaplak atıp peruğunu yerinden oynattı. ''Hayrola Salihem mi? Buralarda ne işin var?'' diye gülerek babasını resmen tanımazlıktan geldi. İtiraz etmesine fırsat bırakmadan kolundan çekiştirdi. ''Hadi gel de bir pide yedireyim sana.'' diyerek ite kaka dışarı çıkardı. Arkadaşları tarafından görülmeyeceğinden emin olduğu bir sokak arasında babasıyla karşı karşıya duruyordu. Öfkeden kudurmuş gibiydi, yüzüne tükürmemek için kendini zor tutuyordu. Yıllarca ondan nasıl utandığını, herkesin onunla nasıl alay ettiğini, en acı sözcükleri seçerek söyledi. Çevreden gelip geçen olur, duyup da babası olduğunu anlarlar diye ödü kopuyor, tıslar gibi bir sesle konuşuyordu. ''Tiksiniyorum senden, anladın mı?'' diyerek içindeki nefreti son sözcüğüne kadar kustu. Sonunda da adamın yeni peruğunu başından çekip alarak yere savurdu. Artık onu tanımadığını, babalıktan reddettiğini açıkladı. O kadar kendini kaybetmişti ki peruğun üstünde tepiniyor, sağa sola bakıp elleriyle çıplak başını örtmeye çalışan adamı itip kakıyor, eşek sudan gelene kadar dövmekle tehdit ediyordu. Salih çukura kaçmış gözlerinin bütün acısıyla bakıyordu oğluna. Bu ezik ve yıkılmış ifadeyi görünce Şenol'un içi yandı. Ama sözlerinden dönmeye hiç niyeti yoktu. Bir an acısını bastırmak isteyerek tokat atmak ister gibi elini kaldırdı. Bunu yaparsa her şey bitecek gibi gelmişti ama yapamadı. Yumruğunu kendi bağrına vurduğunda gözlerinden yaş fışkırdı. Ardından hiçbir şey söylemeden basıp gitti. Salih bir süre oğlunun ardından baktı, sonra yerde çiğnediği peruğunu aldı, şöyle bir silkeledi, tekrar başına taktı. Rastladığı ilk caminin tuvaletine giren Şenol, Hacı Yağa Kokan tuvaletçi duymasın diye sesini gırtlağında boğarak ağlamış, elini yüzünü yıkayıp biraz sokaklarda dolandıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmüştü. Karakola vardığında kendi hikayesini çoktan yazmıştı. İtibarını yeniden tüm kuvvetiyle kazanması gerekiyordu. Babasını reddedişinin verdiği acı içinden uçup gitmiş, yerini arkadaşlarının gözünde bir maymunun oğlu olarak görülmek korkusu almıştı. Kızıl kafalı, peruklu adamın ailesini depremde kaybeden Düzceli bir meczup olduğunu söyledi. Zavallının karısı, aslan gibi iki oğlu, gelinleri, torunları, hepsi enkaz altında kalarak ölmüş, hayatta tek başına kalan adamcağız da kafayı oynatmıştı. Yoksa kendi babasıyla ne alakası olabilirdi ki? Arkadaşları, kendilerinden biri bildikleri, cesaretini takdir ettikleri, zamparalığına hayran oldukları Şenol'un hikayesine inanmaya dünden hazırdılar. İnandınız mı yoksa babam olduğuna diye üstelemesine, yok lan inanır mıyız diye karşılık verdiler. Kızıl peruklu Salih o gün otobüse binip Düzce'ye dönerken yolda cılız bir çay görmüş, aklına yıllar önce Çeribaşı'nın attığı yumruk gelmişti. O gün gözü morarıp da Geyve'ye gitmek zorunda kalmasa, Pomak kızına aşık olmasa artist olmaya kalkar mıydı? Artist olmaya kalkmasa aklına peruk takmak gelir miydi? Peruk takıyor olmasa oğlu ona bu korkunç muameleyi reva görür müydü? Kendine bir yığın soru soruyor, cevap arıyordu. Yan koltukta oturan adamın şaşkın bakışları altında başından peruğunu çıkardı, dizine geçirdi. Tırnak dipleri boyalı elleriyle hasta derili başını ovaladı. Peruğuna uzun uzun baktı, kendine sorduğu sorulara cevap bulamadı. Ya sev ya terk et türünden milliyetçi internet sitelerine üye olan, Kurtla Çakal Dost Olmaz adıyla yazdığı forumlarda, gençlerin milliyetçi duygularını tehlikeli bir şekilde kışkırtan ve tartışmasızca şiar edindiği cümlenin gereğini yaparak, sevmediği babasını terk eden Abaza Şenol henüz 2 yaşındaydı. Ruh sağlığı hastanesinin inşaatı bırakıldığı gibi duruyordu. Hızla büyüyen şehir inşaata giderek yaklaşmış, hüzünlü harabe her gün biraz daha çürümüştü. Ortada artık bir inşaatta kalmamıştı, sadece arasında otlar bitmiş molozlardan oluşan bir yığın vardı. Belediye araziye talip olmak istiyor, encümen toplantılarında veya il genel meclisinde moloz yığınının durumu sıkça konuşuluyordu. Sağlık Bakanlığı'na başvurularda bulunuldu, yazılar yazıldı, çiziler çizildi. Nihayet komisyonlarda mevzu ele alındı. İnşaata tekrar başlanmasına karar verilen yıl, önceki yıllar gibi menhus bir yıldı. Sıkı yönetim baskısı artarak devam ediyor, ihtilalciler toplumu inim inim inletiyordu. O yıl onlarca siyasi davada binlerce kişi yargılanmış, 20'yi aşkın suçlu takır takır idam edilmişti. Yüzlerce öğretim üyesinin işine son verildi. Sayısız yazar, şair, yayıncı, ressam, müzisyen, bilim adamı yargılandı. Yüzbinlerce kişinin yurt dışına çıkması yasaklandı. Birçok gazetenin basımı sıkı yönetim tarafından durduruldu. O yıl adaletin gelecekte de yargılamayacağı darbeci Kenan Evren'e İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri Profesörlük, aynı üniversitenin hukuk fakültesi tarafından Fahri Hukuk Doktorası ünvanları verildi. Adalet gülünç oldu. Hayat korkutucu, çok acıklı, bir o kadar da gülünçtü. Malkoçoğlu Cüneyt Arkın hakkında 6 yıl önce oynadığı Yıkılmayan Adam adlı eğlencelik bir filmde komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılmış, TRT Genel Müdürü Macit Akman, Kemal Tahir'in romanından uyarlanan Yorgun Savaşçı filmini yaktırdığını gururla ilan etmişti. Aradan yıllar geçip de internet çağına gelindiğinde, komünizm propagandası yaptığı iddia edilen Yıkılmayan Adam filminin bazı sahneleri Kopartan Sahneler başlığıyla YouTube'da ve daha birçok sitede gösterilecek. Cüneyt Arkın'ın bu filmde komünizm propagandası yaptığı iddiasına en az filmin kendisi kadar gülünecek. Ama deve kuşu gibi kafasını kuma gömerek yaşayan bu toplumun hangi gerçekleri görmesi gerektiğine karar ve izin verme hakkını kendilerinde bulan yöneticileri, milenyum çağının en eğlenceli fenomeni olan YouTube'u susturacaklar, yeni bir çağ yaşanıyor olsa da ülkede değişen fazla bir şey olmayacaktı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 251.